Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sık ışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şeye evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım. Son birkaç haftadır yaptığım bölümlerden sonra feminizm tarihi üzerine kısa bir araştırma yapmaya başladım. Bu araştırmalarım esnasında önce feminist sözlük, sonrasında da Cansu Saçak'la tanışma olanağım oldu. Söz konusu feminizm ve onun külliyatı olduğu için uzun bir sohbet gerçekleştirdik ve bunu iki bölüm halinde yayınlayacağım. Bu serinin ilk bölümü. Bu bölümde feminizm nedir, ne değildir üzerine konuşacağız kendisiyle. Merhaba Cansu, hoş geldin. Seni biraz tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Hoş buldum Serap. Ben de beni davet ettiğiniz için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldum. Hem bu üniversite eğitimimde hem de sonrasındaki yüksek lisans eğitimlerimde toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerine odaklandım. Şu an dijital pazarlama alanında çalışıyorum. İçerik direktörüyüm. Kısaca böyle.
Hazır bilirkişiyi bulmuşken şu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Feminizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Bahsedebilir misin?
Tabii ki. Günümüzde sadece tek bir feminizmden değil de feminizmlerden söz etmek daha doğru oluyor. Çünkü hem feminist teori hem de feminist hareket 1700'lü yıllara dayanan, başlangıcı sahip ve birikimle ilerleyen bir sürece sahip bir teori ve hareketten bahsediyoruz. Ama en nihayetinde hepsinin temel noktasını şöyle açıklayabiliriz. Cinsiyet kimliklerinden ve cinsel yönelimlerden azade olarak herkesin eşit ve özgür, aynı haklara sahip, eşit ve özgür yaşamasını isteyen bir ideoloji feminizm. Kişi kadın olduğu için ya da işte farklı bir cinsiyet kimliğine sahip olduğu için hak ve özgürlüklerinde kısıtlama olmasını karşı bir duruş sergiliyor.
Peki o zaman feminizm sadece bir teori mi yoksa hayatın içinde bir karşılığı var mı?
Feminizm sadece bir teori değil aslında. Aynı zamanda bir hareket de. Feminist teorinin gelişiminde, feminist hareketin de, sokaktaki örgütlenmelerin, sokak eylemlerinin de çok büyük bir payı var. Ve dediğim gibi birikimli ilerleyen bir teori sürecinden bahsetmemiz mümkün sanırım.
Feminizm bu topraklarda tam olarak köklenmiş gibi gelmiyor bana. Ama yine de sende bir karşılık bulmuş. Peki sen feminizmle nasıl tanıştın?
Sanırım biraz şanslı bir evde büyüdüm. Bolca kitabın olduğu, işte benden büyük iki kadının olduğu, annemin ablamın olduğu bir evde büyüdüm. Özellikle annem kendisini feminist olarak tanımlamasa ve feminizmin ne olduğunu bilmese bile bence hayatını feminist bir bakış açısıyla yaşamış biri. Yani cinsiyetler açısından daha eşitlikçi bir yerdeydim. Ama teorik anlamda, gerçek anlamda feminizmle tanışmam üniversiteyi buldu diyebilirim. Özellikle sosyoloji, toplum bilimi okuduğum için burada iyice teoriyi öğrendikten sonra daha da kendime ait hissetmeye, daha da toplumsal cinsiyet perspektifine sahip gözlükler edinmeye başladım ve çok güzel bir söz vardır. Şimdi kimin de hatırlamıyorum ama iktidar sizi nerenizden yaralıyorsa kimliğiniz orası olur. Ben en çok büyük ihtimalle bu toplumda kadın olma deneyimiyle yaralandım. Bütün kadınlar gibi. Sadece bana az bir durum değil bu. Yani dolayısıyla da bu kimliğe belki de biraz sıkı sıkıya tutunmuş olabilirim. Sonra da dediğim gibi ilk başta Adnan Menderes Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünde bir yüksek lisansa başladım. Burada da zaten kadın çalışmalarından çok fazla ders aldım. Bu alanda çalışmak istediğim için. Sonrasında 2020 yılında Hacettepe'nin kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları yüksek lisansına başladım. Orada da derslerim esnasında zaten dijital aktivizm, feminist podcast yayıncılığı üzerinde çalışmalar yaptım. Çok uzun yıllardır kendimi feminist kadın olarak tanımlıyorum açıkçası.
O zaman feminizm üzerine yapacağın podcastleri merakla bekliyor olacağız. Bu kadar uzun yıllardır feminist olduğuna göre sıradaki soruma en doğru yanıtı verebilecek kişilerden biri de sensin bence. Bildiğin üzere Türkiye'de pek çok insan, özellikle erkekler, feministlerin erkek düşmanı olduğunu iddia ediyor. Peki sence gerçekten feministler erkek düşmanı mı? Ve feministlerin feminazi gibi ağır bir ithamla yargılanmalarının nedeni ne sence?
Aslında sanırım bu sorunun başlangıcında cevaplarken şeye bir bakmak gerekiyor Serap. Bu topraklarda feminist hareket gerçekten karşılık bulmadı mı? Önce dilersen bir buna yanıt vermek isterim. Tanımının aksine Anadolu coğrafyasında feminizm çok eski bir tarihe sahip. 1800'lü yıllarda başlıyor kadın mücadelesi. Osmanlı dönemindeki kadın hareketi gerçekten güçlü ve feminizm isminin geçtiği, feminist teriminin kullanıldığı yayınlar yapıyor. Çok ciddi literatür oluşuyor bu tartışmalarla. Bilinenin aksine kadınlar çok ciddi bir oy hakkı mücadelesi veriyor. Bizim toplumumuz bence feminizme çok güzel karşılık veren bir toplum ve devamında da baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra bu elde ettiğimiz birikim yerle yeksan oluyor diyebilirim aslında. Çünkü Cumhuriyet'in ideal bir kadın perspektifi var. Bunun birçok yerde örneğini görebiliyoruz. Vatana, milletine bağlı ama iyi bir anne, iyi bir eş ama aynı zamanda üretken, topluma fayda sağlayacak işlerde çalışan bir ideal bir kadın algısı gelişiyor. Ve Osmanlı dönemindeki feminist kadınlar da bu algıyla ne kadar uyumlu bir soru işareti. Çünkü tartışan, sorgulayan, harekete geçen aktivist kadınlar bunlar. Ama hani Cumhuriyet döneminde bu aktivizm çok da istenmeyen bir şey haline geldiğinden feminist literatürün, tartışmanın, hareketin biraz tönümlendiği demeyeyim ama hani biraz daha az karşımıza çıktığı bir dönem söz konusu oluyor. Yine şuna bakacak olursak 1980 darbesi gibi gerçekten sokak hareketliliğini, toplumsal hareketleri yıkıp geçmiş bir darbeden sonra bu coğrafyada yapılan ilk kitlesel büyük eylem dayağa karşı hayır kampanyasıyla örgütlenen feminist bir eylem. Yani baktığımızda aslında çok baskıcı dönemlerde bile yani şeriat kanunlarıyla Nurcan Osmanlı'da 1980 darbesinden sonraki Türkiye'de feminist hareketin hep var olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla da aslında Anadolu coğrafyası bence feminist teori ve hareketin kadınlar ve diğer yani erkek olmayan tüm bireylerde karşılık bulduğu bir coğrafya diyebilirim. Ama dediğim gibi Cumhuriyet dönemi 60'lardaki güçlü işçi hareketleri, öğrenci hareketleri 80 darbesiyle birlikte 1800'lü yıllarda canlanmış olan, güçlenmiş olan feminizmin bir ket vurulduğu, bir durgunluk dönemi geçirdiği söylenebilir. Belki de temel feminizmin karşılık bulmadığına olan inancımız da buradan geliyor. 80'den sonra tekrardan feminizmin Türkiye'de güçlenmeye başladı. Özellikle işte yurt dışındaki Avrupa ve Amerika'daki ikinci dalga feminist hareketle birlikte Türkiye'de de bunun etkilerini gördüğümüz bir dönem başlıyor bizim ülkemizde de. Bugün baktığımızda evet feminazi gibi ya da işte ne dedin erkek düşmanlığı gibi yanlış anlaşılmalar var feminizmle ilgili. Erkek düşmanlığı androfobi olarak geçiyor literatürde. Yani bunun bir adı var zaten. Erkek düşmanı bireyler ister kadın olsun ister erkek olsun androfobik olarak adlandırılıyor. Feminizm erkek düşmanlığı değil de temelde eşitlik talep eden bir ideoloji, bir hareket veriyor. Ataerkil sistemde erkekler belirli ayrıcalıklara sahip olarak yaşıyorlar. Bu ayrıcalıklara sahip olduklarının farkına varmalıyız. Yani dolayısıyla da biz ayrımcılığa maruz kalırken onlar tam tersi ayrıcalıklara sahipler. Buna bir işaret etme noktasında feminizm devreye giriyor ve bu ayrıcalıklardan vazgeçmek istemeyen bireyler için zorlayıcı bir şey. Çünkü tabii ki onların da kendi içlerinde ezilmişlikleri var, kendi içlerinde farklı kimliklerden çektikleri yani atıyorum bir işçi erkek olma hali, bir alevi erkek olma hali ya da işte herhangi bir erkek olma hali, erkek olma halleri de çeşitli. Hani buralardan edindikleri yaralar var. Dolayısıyla da biz de eziliyoruz. Siz ne diyorsunuz ki? Kafasıyla bir yaklaşım sergilenebiliyor. Çünkü kim ayrıcalığını, üstünlüğünü bu kadar kolay kaybetmek, vazgeçmek ister ki? Ama ben bu feminazi, yani bu çok çirkin bir söylem, ilk olarak bunu söylemek istiyorum. Çünkü binlerce insanı yakarak öldürmüş nazilerle eşitlik talep eden kadınları aynı kefeye koymak nereden bakarsan bak kabalık. Yani bu söylemlerin bir de şöyle bir yanı var. Ötekileştirme ve dışlanma, damgalama pratikleri. Yani sosyolojik açıdan bakacak olursak bu şununla eşdeğer aslında. Özellikle bizim küçüklüğümüzde çok yaygındı. Aleviler pistir. Kürtlerin kuyruğu vardır. Bu ülkede, bu coğrafyada ötekileştirilen, ayrımcılığa maruz bırakılan bütün gruplar zaten bu tür damgalanmalar yaşar. Dolayısıyla da işte biz de erkek düşmanı olmakla ya da işte feminazi gibi çirkin adlandırmalarla damgalanıyoruz ve ötekileştiriliyoruz.
Ülkemizdeki feminist hareketin bu kadar eski bir tarihi olduğunu bilmiyordum açıkçası. Osmanlı Devleti'nin son döneminde lezbiyenlikle ilgili yazılan ilk oyun olan Çıkmaz Sokak Oyunu, geçtiğimiz sezon bir tiyatro topluluğu tarafından oyunlaştırılmıştı. Senin anlattıklarınla bu oyunun yazıldığı dönem daha bir anlamlı oldu benim için. Kobra Kobra'nın son konuğum olduğu bölümde ondan bahsetmiştik.
Evet evet dinledim o bölümünü. Yani bu aslında çok yaygın bir yanlış bilgi. Genel olarak Anadolu coğrafyasındaki kadınların Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra belirlenen haklar kazandığı ve bu haklara hiçbir mücadele etmeden ulaştıkları düşünülüyor. Aslında bu çok yanlış bir bilgi. Çünkü dediğim gibi 1800'lü yıllarda zaten oy hakkı mücadelesi Türkiye'de yani Osmanlı'da başlıyor. Feminist dergi yayıncılıklarını görüyoruz. Bu dergilerde kadınlar da erkekler de makaleler yayınlayarak kadınların oy hakkı elde etmesi için çabalıyorlar. Hatta daha da ilginç bir bilgi vereyim o zaman. Türkiye'nin ilk partisi Cumhuriyet Halk Fırkası değil, Kadın Fırkası. Çünkü Kadınlar Birliği var Osmanlı döneminden beri, Cumhuriyet kurulmadan önce ve işte çok ciddi bir şekilde oy hakkı mücadelesi veriyorlar. Şu an maalesef isim hafızam çok kötü olduğu için liderliğini yapmış kadının adını hatırlayamıyorum ama internette rahatlıkla bulunabilir. Sonra işte Cumhuriyet ilan edildiği andan itibaren Kadınlar Birliği parti olabilmek adına hemen başvuru gerçekleştiriyor ama izin alamıyor maalesef. Birlik olarak devam etmesi kararlaştırılıyor. Bu kadın liderin seçme ve seçilme hakkı da bir nevi elinden alınıyor. Milletvekili adayı olmak istiyor. Kendisinin bütün mücadelesi bunun üzerine. Buna yıllarını vermiş, zamanını vermiş, emeğini vermiş. Ama izin verilmiyor. Hatta partinin önde gelen isimleri tabiri caizse deli bu denilerek, çeşitli ötekileştirilmelere, damgalanmalara maruz bırakılarak partiden uzaklaştırılıyor ve Cumhuriyet'in, yeni kurulan Cumhuriyet'in kendisine uygun gördüğü Kadınlar Birliği'ne sokuluyor ve bu kadınlar arasından adaylığa izin veriliyor diyebilirim yani.
Feminizm tarihi konusunda senden öğreneceğimiz çok şey var bence.
Tarihin İngilizcesi history biliyorsun. Bunun his story, yani erkeğin hikayesi olduğu söylenir ve feminist hareket de bir noktada kadınların da bir tarihi olduğu, bu dünya içerisindeki tarih sahnesinde çok bol yer aldığı ama bunların hasır altı edildiği düşüncesiyle Hersteller'i kavramını öne atıyor ve kadınların tarihi üzerine de hem Türkiye'de hem dünyada çok güzel çalışmalar var.
İki hafta önce Çin'de yaşayan matriarkal bir topluluk hakkında bölüm yapmıştım. Onun için yaptığım hazırlık çok keyifliydi benim için. Matriarkal toplumların yaşayış şekillerini gördüğümde patriarkal sistemin bizi ne kadar ağır yaptırımlar altında tuttuğunu fark etme şansım oldu. Bu sayede çocukluğumdan bu yana, hatta bebekliğimden bu yana diyebilirim, beni baskı altında tutan pek çok ayıbın ve her türlü yaptırımın patriarkal sistemin dayatmalarıyla bağlantılı olduğunu gördüm. Sence feministler matriarkal sistemin yeniden dünya üzerinde var olmasını mı istiyorlar? Ve asıl önemlisi şunu sormam gerekiyor sanırım. Sence matriarkal dönem var mıydı?
Çok güzel bir soru aslında ve yani, güzel de bir tartışmanın yürütüldüğü bir konu. Aslında senin de o podcast bölümünde anlatırken şey dediğini fark ettim. Siyaseti erkeklere bırakmışlar o toplumda ve yani, aslında toplumla ilgili kararlar birlikte alınıyor anladığım kadarıyla.
Evet, bu konuyla ilgili okuduğum makalelerde ve gazete yazılarında eşitlikçi bir toplum yapısı olduğundan bahsediyorlardı.
Patriarkal dediğimizde patribaba, arkal da zaten işte iktidar, erkek sahibi olan anlamına geliyor. Matriarkal tam tersi kadının iktidarda olması, erkek sahibi olması, kadının başkalarına söz hakkı vermeden kendi kurallarını toplumda işletmesi demek. Bu açıdan baktığımızda ben açıkçası tarihte matriarkal toplumların çok yaygın olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak okuduklarım da yönde. Daha çok bu toplumları ana soylu demeyi tercih ediyorum. Çünkü soy anneden geliyor evet ama çünkü senin de o bölümde anlattığın gibi baba çoğu zaman belli değil. Zaten ilkel komünel toplumları düşünelim. Tek eşlilik söz konusu değil. Baba zaten kim belli değil. Dolayısıyla ana soylu oluyor. Ama bir iktidar durumunun oluştuğunu söylemek bence çok zor burada. Çünkü iktidarın ele geçirilmesi demek belirli başlı işte ekonomik düzen, siyasi kararlar, toplumun nasıl yürüyeceğine, nasıl işleyeceğine dair kararlar bir erk sahibi bir grup tarafından alınıyor demek. Ama burada biraz daha bu erk sahibi grubun olmadığı ve toplumdaki bireylerin bir bütünlükle bu kararları aldığını görüyoruz. Çünkü zaten genelde küçük toplumlar, küçük topluluklar hatta bunlar. Belki anarşist bir düzen olduğu söylenebilir. Ama bir yandan da baktığımızda tabii ki de iktidar Foucault'un da işte sosyolojide bize gösterdiği gibi sadece hani bir grubun erk sahibi olması değil, bireysel ilişkilerde de var olabilen bir kavram. Dolayısıyla belki bireysel ilişkilenmelerde bunu hisseden bir topluluk olabilir ama matriarki demek çok da mümkün gözükmüyor benim perspektifimden açıkçası bu topluma. Diğer soruna gelecek olursam burada. Feministlerin de aslında bir matriarka düzeni, matriarkal bir düzen istediğini söylemek güç. Ama dediğim gibi artık tek bir feminizmden bahsetmek de güç. Yani feminizmler dememizin temel nedeni de hayatta farklı farklı noktalara odaklanan, farklı taleplerle yola çıkabilen birçok hareket ve örgütlenme söz konusu. Dolayısıyla bir yerlerde birileri tabii ki matriarkal düzen istiyor olabilir. Ama genel anlamda feminist teoriden bahsediyorsak, matriarkal düzen için yola çıkmış bir teori, bir hareket olduğunu iddia etmek de çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Cinsiyete, toplumsal cinsiyete dayalı, cinsel yönelimlere dayalı bir ayrımın olmaması, hak ve özgürlük kayıplarının cinsel kimlikle, cinsiyet kimliğiyle, cinsel yönelimle ilgili olmaması, yani sahip olduğum cinsiyet, kendimi tanımladığım cinsiyet veya toplumun bana atadığı cinsiyet nedeniyle bir hak kaybımın, bir özgürlük kaybımın olmaması aslında feminizmin temel derdi.
Sosyal medya hesaplarımda bu bölümün tanıtımını yaparken feminist sözlüğe ve tabii doğal olarak sana ne sormamı istersiniz gibi bir soru başlığı oluşturmuştum. Aynı zamanda birkaç arkadaşımın feminist topluluklarla yaşadığı deneyimleri öğrenme şansım oldu. Hem sosyal medya hesabımdan hem de birkaç arkadaşımdan şöyle bir soru aldım. Tabii bütün feminist topluluklar için bir cevap veremezsin ama feministler neden 8 Mart gece yürüyüşünü erkeklerin katılmasını istemiyorlar? Aynı zamanda yönetmen olan bir erkek arkadaşımın 8 Mart için özel olarak hazırlanan bir tiyatro gösterisinde ismini afişe yazmadıklarını, gerekçesinin de erkek olması olduğundan bahsetti bana. Buradan baştaki soruma geri döneceğim. Feminist harekette erkeklere yer yok mu?
Burada ilk sormamız gereken sorunun hangi erkeklere yer yok olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi feminist dediğimiz şey tek bir şey değil. Feministler. Yani ben mesela burada Cansu Saçık olarak, kendi feminist olarak tanımlayan bir kadın olarak bilmiyorum ama söylediğim hiçbir söz bütün feminist camiayı tabii ki de temsil etmiyor. Hani böyle bir yükü ne ben kaldırabilirim ve feminist camiayı kaldırabilirim. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kadın ve erkek olmanın da birçok hali var. Hangi kadınlık, hangi erkeklik, hangi feminizm? Hep bu sorular üzerinden bakıp aslında çeşitliliğe vurgu yapmaya çalışıyoruz dünya genelinde de son pratiklere baktığımızda. Mesela bizim toplantılarımıza, örgütlenme halimize, işte eylemlerimize veya etkinliklerimize kabul etmekten çekindiğimiz grup siz heteroseksüel erkekler. Yani toplum tarafından erkekliğin ne olduğu tanımlandığı haliyle kabullenen yaşayan erkekler daha ziyade. Yoksa kendini yani atanmış cinsiyeti erkek olup, biyolojik cinsiyet de diyebiliriz bunu ama atanmışı daha çok tercih ediyoruz. Atanmış cinsiyeti, biyolojik cinsiyeti erkek olup kendini erkek tanımlamayan bir birey rahatlıkla katılabilir. Ben Ankara'daki feminist gece yürüyüşünde atanmış cinsiyeti erkek olan birçok kişiyle birlikte yürüdüm. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Siz heteroseksüel erkekleri neden almıyoruz diye soracak olursak, orada da şöyle bir şey var. Az önce bahsettiğim gibi zaten patriarkal, erkek egemen bir sistemde yaşıyoruz. Bunun normları aslında içimize işliyor. Yani hepimizin, benim de içimin derinlerinde. Çünkü bunlarla büyüdük. Ve bu nedenle de erkeklerin olduğu, siz heteroseksüel erkeklerin olduğu yerlerde kadınların yeri planda kalması gibi durumlar yaşanabiliyor. Bu arada şu perspektiften de bakabiliriz. Zaten bütün dünyada siyaset onların, siyaseti onlar yönetiyor. Zaten bütün sokaklar, geceler onların. Biz gece 2'de tek başımıza sokakta yürürken bile korkuyoruz. Dolayısıyla siz heteroseksüel erkeklerin bir şey yapmak istiyorsa yapabileceği çok fazla alan var. Kadın örgütlenmelerine muhtaç değiller ki. Ya ben şunu çok isterim mesela. Toplumsal cinsiyet eşitliği için erkekleri örgütlediğini bir yerde görebilmeyi çok isterim. Bu bence muazzam bir hareket olur. Yani zaten meclisin, şirketlerin çok fazla oranda katılımcısı erkek. Can tavan diye karşılaştığımız bir süreç var iş hayatında. Yönetim seviyesine kadınlar olarak yükselemiyoruz. Her yeri yönetebiliyorlar. Yani o alanları dönüştürmeye çalışmak belki daha kıymetli olabilir. Bir ikincisi de mesela işte yine hangi ülkedeydi hatırlayamıyorum. Genel olarak dediğim gibi hafızamda hep böyle isimlerle ilgili büyük boşluklar var maalesef. Bir ülkede bir milletvekili parlamentoda kadınlar konuşurken işte kırmızıyla mı ne örgü örüyor. Erkekler konuşurken yeşille örgü örüyor. Bir çıkıyor ki ortaya upuzun yeşil bir örgü, küçücük kısacık kırmızı bir örgü. Çünkü kadınlar çok az konuşabiliyor. Çünkü kadınlara söz hakkı çok az tanınıyor. Bu normalde de böyle. Biz şimdi hep susturulduğumuz, hep bastırıldığımız, hep geri planda kalmaya alıştırıldığımız için erkeklerin bir olduğu bir ortamda öne çıkmamız belki biraz daha, bir adım daha güçleşiyor bizim için. Çünkü hepimiz de en nihayetinde ne kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini savunsak da bu toplumdan bağımsız bireyler değiliz. Bu arada siz heteroseksüel erkekler dahil olmak üzere Erkekler arka planda, arkada olmak koşuluyla yürüyüşlere katılabiliyorlar genellikle. Yani bir erkek katılmak istediğinde arkaya davet ediliyor. Yürüyüşün arka kortejinde katılımı sağlıyor. Bunun en temel nedeni de bir polis şiddetiyle karşılaşsak veya bir polisle diyalog haline girmeye çalışsak büyük ihtimalle oradaki işte o devletin çalışanı bizi değil erkeği ciddiye alacak. Bizimle muhatap bile olmayacak. Şimdi bizim yıkmaya çalıştığımız, kesmeye çalıştığımız pratikler bunlar olduğu için erkeklerin o erkek olma haliyle toplumsal cinsiyet anlamında siz heteroseksüel, iktidar sahibi, konuşkan, atılgan, korumacı, şiddetli erkek olma haliyle aramızda bulunması bizim özgür bir kadın deneyimi elde etmemizi güçleştirebiliyor. Diğer soruna gelecek olursam yönetmen arkadaşın isminin alınmaması ile ilgili. Bu tabii ki kaba bir tutum. Hoş olmamış. Ama dediğim gibi ben nasıl burada bütün feministleri temsil etmiyorsam oradaki feminist örgütlenme de hepimizi temsil etmiyor. Tabii ki böyle örnekler her yerde her zaman karşımıza çıkabilir. Yani ne gibi şeyler yaşandı, ne oldu ne bitti kesinlikle bilemiyorum. O yüzden ben kesinlikle şöyle bir şey diyemem ben bu durumu ama anlattığım kadar üzerinden ben olsam feminist bir kadın olarak bu yönetmen arkadaşla en baştan bunu konuşurdum. Böyle bir şartla yönetmenlik yapabilirsin. Senin için okey mi? Veya istiyorsan kadın yönetmenle çalışırdım. Veya farklı bir çözüm yolu bulmaya çalışırdım. Yani bu dediğim gibi bireysel sorunlar. Belki de burada işte bireylerden kaynaklanan yaşadığımız problemleri genele yaymamak. Bu kişi böyleyse feminist hareket toptan böyledir dememek. Buradan harekete küsmek, buradan işte feminist kadınlar çok zaten baskıcı kafasına geçmek çok kolay yani.
Peki feminist hareket ülke gündeminde kadın haklarına yönelik çok büyük saldırılar olmuş olmasına rağmen neden sessiz kalmayı seçiyor? Çünkü biliyorsun İstanbul Sözleşmesi'nden sonra şimdi de iktidarın gözü 6284 sayılı kanunda yine 9 Nisan'da açıklanan milletvekili listelerinde kadın milletvekili sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Bu da mecliste kadının temsilinin yetersiz olacağının göstergesi. Bu noktada kadın hareketinin geliştirdiği refleksleri yeterli buluyor musun? Yoksa mevcut iktidarın baskıcı yapısı yüzünden yavaşladıklarını, seslerinin kesildiğini mi düşünüyorsun?
Aslında genel olarak toplumsal hareketlenme şu an ülkemizde fazlasıyla yavaşladı. Bunun en temel nedeni de özellikle Gezi'den sonraki şiddetlenen baskılar. Yani bir nevi işte 80 döneminden sonraki o sol hareketlerin üstünden panzerle geçildiği döneme benzer bir şey yaşıyoruz şu an. Yani sokağa adımımızı attığımız anda gözaltına alıyoruz. Sokağa adımımızı attığımız anda dayak yiyoruz. Tutuklanıyoruz, hapse atılıyoruz. Bu tabii ki kolay bir iş değil. Yani bunun karşısında çıkıp bir eylem örgütlemek o kadar da kolay bir mesele değil. Buna rağmen eylemlilikler sürüyor. Bunu da belirtmem gerek. Ya aslında şu an çok kritik bir dönemden geçiyoruz senin de dediğin gibi. Çünkü önümüzdeki seçimler gerçekten temiz kadınları öldürmüş, benim gerçekten çocukluğumu travmatize etmiş Hizbullah'ın iktidara gelmesi gibi bir süreci içeriyor bir yerde aslında yani. Ve daha dün mü önceki gün mü kendi kadın kollarının başkanının yaptığı açıklamaları duymuşsundur. Yani evlilik dışı cinsel ilişkiler yasaklansın, aile ön plana çıkarsın, boşanmalar İşte düşürürsün vesaire vesaire. Yani kazandığımız, kazanılmış haklarımızda ciddi bir saldırı var. Bir yerden baktığımızda İstanbul Sözleşmesi'nden zaten çıkıldı. Şu an 6284'ün iptal edilmesi konuşuluyor. Ki seçimlerden sonra iptal edilmesi de büyük bir olasılık olarak karşımızda duruyor. Hani bundan sonra artık medeni kanun mu gelir, ne gelir bilemiyorum. Ama hani gerçekten çok riskli ve korkutucu bir dönemden geçiyoruz. Ben kendi adıma korktuğumu açıkça söyleyebilirim yani. Olacaklardan veya olma olasılığı olan şeylerden. Ama bir yandan da umutsuz olmamak gerektiğine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi bu topraklardaki feminizm çok zor şartlar altında şekillendi. Yani biz şeriatla yönetilen bir ülkede yaşayan kadınların feminist örgütlülükler geliştirdiği toprakların çocuklarıyız. Veya 1980 darbesinden sonra ciddi anlamda kitlesel bir eylemlilik örgütleyebilmiş kadınların çocuklarıyız, sorunlarıyız. Yani dolayısıyla da ne gibi bir baskı olursa olsun üzerimizde her zaman direnmeye devam edeceğimize ben canı yürekten inanıyorum. Direniyoruz da. Baktığımızda bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen aslında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılırken ciddi bir aktivizm yürütüldü, eylemlilikler düzenlendi, dijital aktivizm anlamında fotoğraflar paylaşıldı, işte bir sonraki ben olmak istemiyorum diye hepimiz siyah beyaz fotoğraflarımızı koyduk. Pınar Gültekin'den sonra İstanbul Sözleşmesi yaşatır kampanyaları düzenledi. Baktığımızda mesela Şule Çetin davasında Tabii ki yine de en istediğim sonuca ulaşılmadı ama haksız tarih indirimleri, şunlar bunlar, hani ağırlaştırılmış müebbetlerin başka şeylere çevrilmesi gibi durumlar yaşanırken Pınar Gültekin'in davasında feminist örgütlenmeler çok aktif bir şekilde rol aldı ve hani davanın takipçisi oldu. Bütün davaların takipçisi olmaya devam ediyoruz aslında. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu var, işte Eşik var, Kız Başına var. Yani gerçekten ciddi ve güzel işler yapan birçok örgütlenme hala söz konusu. Ama toplumsal hareketlere bu kadar ket vurulduğu bir dönemde feminizmden şu an çok büyük bir hareketlilik veya mücadele örneği beklemek de bir yerde ne kadar hakkımız bilemiyorum. Çünkü hani zaten dünyanın yükünü omzumuzda taşıyoruz. Ekonomik kriz almış başını gitmiş. Hani insanların hayatta kalma mücadelesi içerisindeyken hızlı aksiyon gösteremezmesi bana olağan geliyor. Ama bu noktada ben dijital aktivizmin çok bizi güçlendirdiğini ve güçlü tuttuğunu düşünüyorum. Senin yaptığın podcast'ini o kadar anlamlı, o kadar önemli ki sen şu an aslında bence çok feminist bir hareket yapıyorsun. Kendi cinsel kimliğini keşfettiğin yolculuğunu paylaşıyorsun, matriarkal toplumları paylaşıyorsun. Bunların hepsi çok önemli ve bizi aslında hareketin içinde tutan şeyler. Yani baktığında sokaktaki örgütlenmeler dünyaları yıkmıyor olabilir ama bir yandan bazı kadınların hayatını çok şey değiştiriyor. Kızı öldürülen bir anneye dokunuyor. Tecavüze uğramış bir kadının yol arkadaşı oluyor. Bunların hepsi hala hayatımızda, hala aktif bir şekilde sürdürülüyor. Bir yandan da dijital aktivizmin zaten dünyada çok güçlendi ve sokak hareketlerini de çok güzel örgütlediği bir dönemdeyiz. Şu an aslında bence bu dijital aktivist halimizi kaybetmememiz sokağa yansıyacak olan potansiyel hareketlerin de ateşlenmesini sağlayabilecek şey. Yani dolayısıyla yarın bir gün pat diye sokakta büyük eylemler görmek beni şaşırtmaz mesela.
Dijital aktivizmle ilgili söylediklerin benim için çok kıymetli. Sen yabancı değilsin'e başladığım ilk günlerde. Sadece kişisel deneyimlerimi anlatacağımı düşünüyordum ama zamanla bu kadarla kalmayacağını fark ettim. Özellikle iktidarın baskıcı dili kendi cinsel kimliğimle tekrar tekrar tanışmamı sağlıyor. Bu süreçte yalnız olmadığımı bilmek de heyecan verici. Cansu'yla feminizm üzerine sohbetimiz devam edecek. Bir sonraki bölümde dünyadaki feminist hareketler ve feminist sözlük üzerine konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.